Ayrım 3.
Sayfa 19. Kısaca belirtmek gerekirse, yönetim hukukumuzun anayasal bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Yönetimi etkileyen, yönetime yön veren birçok kural, özellikle 1961 ve 1982 anayasalarında yer almıştır. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarıyla, hem yönetim hukukunu hem de içtihadıyla yönetim hukukunu somutlaştıran Danıştay etkilemektedir. Anayasada yer alan ve yönetim hukukunu etkileyen tüm kural ve ilkelere burada değinme olanağı yoktur. Bunlardan bazılarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 1. Hukuk devleti anlayışı. Dipnot. T.B. Balta, İdari Hukukuna Giriş, 1970, sayfa 59. Balta Kubalı, Türkiye'de Hukuk Devleti Anlayışı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı 3, sayfa 3, 1960. S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, 1966, Cilt 1, sayfa 124. M. Soysal, Anayasaya Giriş, 1969, sayfa 214. P. Bilgen, İdari Hukuku Dersleri, 1996, sayfa 15. 29. Yönetimin hukuka bağlılığı. Demokratik düzenin egemen olduğu ülkelerde yönetimin hukuka bağlılığı ilkesi benimsenmiştir. Günümüzde yönetim, ülkede egemen olan hukuk düzeni içinde hukuka uygun olarak görevlerini yürütme zorundadır. Öğretide yönetimin hukuka bağlılığına hukuk devleti, yönetimi hukuka bağlı olmayan devletler içinde polis devleti deyimi kullanılır. Hukuk devleti, tarihsel süreç içinde polis devleti anlayışından sonra ortaya çıkmıştır. Kara Avrupa'sında polis devleti anlayışından önce mülk devleti anlayışı egemen olmuştur. 30. Mülk devleti anlayışı. Mülk devleti anlayışı Orta Çağ'ın derebeylik sistemine dayanır. Derebeylik rejimi esas olarak belli bir toprak parçasının askeri ya da mali bir takım hizmetler karşılığı olarak verilmesinden doğmuştur. Bunun yanında bazı kentler çeşitli yollarla özerklik elde etmişlerdir. Böylece kamu gücü en büyük derebeyi olan hükümdar derebeyleri, kilise ve ayrıcalıklı kentler arasında bölünmüştür. Hükümdarın hak ve yetkileri derebeylerinin kilise ve ayrıcalıklı kentlerin hak ve yetkileriyle sınırlandırılmıştır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının yer almadığı bu dönemde parçalanmış bir durumda olan kamu gücü mülkiyete dayalı haklardan sayılıyordu. Kamu gücünü elinde bulunduranlar yetkilerini sözleşmeyle devredebiliyorlardı. Bunların hak ve yetkileri miras yoluyla başkalarına geçebiliyordu. Bu dönemde kamu gücü alanında görülen parçalanma yargı alanında da görülür. Hükümdarların, derebeylerinin, ayrıcalıklı sınıfların yargı yetkileri ve mahkemeleri vardı. Hükümdarların güçlenmeleriyle derebeylikler ortadan kalkmıştır. Böylece salt hükümdarlık döneminin başlamasıyla mülk devleti anlayışı yerine polis devleti anlayışını bırakmıştır. 31. Polis devleti anlayışı. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Kara Avrupa'sında egemen olan polis devleti deyimi ilk kez Almanya'da ortaya çıkmıştır. Polis devletiyle yönetim hukuka bağlı olmayan ve toplum için her türlü önlemi alma yetkisi olan devletler anlatılmak istenir. Polis devleti deyimindeki polis sözcüğü kolluk anlamında değil, devlet düzeni ve bu düzen içindeki kamu gücü anlamındadır. Polis devletinin özelliği, yönetimin tanrısal ve kendi koyduğu kurallar dışında hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmaması, güç ve yetkilerinin takdire dayanması, yargısal denetimin uygulanmamasıdır. Böyle olmakla birlikte polis devleti, düzensiz, hiçbir kurala bağlı olmayan devlet anlamına gelmez. Yönetim içinde bir düzen, yöneticilerin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar yöneticileri yönetilenlere karşı bağlamaz. Bu durum, sınırsız yetkilerle donatılmış devlet gücünün zamanla keyfiliğe kaymasına neden olmuştur. Polis devleti döneminde yönetilenlerin yönetime karşı korunmasını sağlamak için hazine kuramına dayanılmıştır. Almanya'da ortaya atılan bu kuramın kökeni Roma hukukuna dayanır. Roma hukukunda hazineye imparatorun yanında ayrı bir kişilik tanınmıştır. Böylece hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmayan kamu gücüyle özel hukuk kuralları uygulanan hazine birbirinden ayrılmıştır. Yönetimin kamu gücüne dayanarak yaptığı işlemlerden dolayı yargı yerlerine başvuramayanlar özel hukuk kurallarına dayanarak hazineye karşı dava açabiliyorlar, hazineden tazminat alabiliyorlardı. 32. Hukuk devleti kavramı. Kara Avrupa'sında Fransız devriminden bu yana polis devleti anlayışı yerini hukuk devleti anlayışına bırakmıştır. Kamu yönetiminin hukuka bağlılığına Kara Avrupası ülkelerinde hukuk devleti, Anglo-Amerikan ülkelerinde hukukun egemenliği yahut hukukun üstünlüğü denilir. Hukuk devleti deyimi, yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet düzenini anlatır. Hukuk devletini polis devletinden ayıran başlıca özellik, devlet görevlerinin belli hukuk kuralları içinde yürütülmesidir. Hukuk devletinde devlet yalnız hukuku koyan bir varlık değil, koyduğu hukukla da bağlı olan bir varlıktır. Hukuk devleti anlayışı, bir ülkede yerleşmiş hukuk düzenine yalnız bireylerin değil yönetimin duymasını gerektiren bir ilkedir. Hukuk devleti ilkesinin bir anlam kazanabilmesi için, ülkede egemen olan hukukun devlete karşı da yönetilenlere hukuk güvenliği sağlaması gerekir. Bunun için de yasama ve yürütme güçlerine bazı sınırlamalar getirilmesi, hukukun herhangi bir sınıf egemenliğinin aracı olmaması, demokratik toplumun gereklerine cevap vermesi gerekir. Bunda da en büyük sorumluluk, hukukun ne olduğunu söyleme yetkisine sahip olan yargıçlara düşer. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında da belirttiği gibi, hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan bir devlet olmak gerekir. Dipnot: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayı 1 Sayfa 348 1964 Anayasa Mahkemesi'nin 11-10-1963 gün ve E-63-124, K-63-243 sayılı kararı. Hukuk devleti kavramı ülkemizde önce öğretide, sonra yargı kararlarında ve 1961 ve 1982 anayasalarında yer almıştır. Her iki anayasada da Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu açıkça belirtmiştir. 33. Hukuk devleti ilkesinin gerekleri. Hukuk devleti ilkesinin gerekleri konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunda da yerin, zamanın ve hukuk anlayışının etkisi olmuştur. Ülkemizde hukuk devleti ilkesinden söz edilirken genellikle yönetimin yasallığı, yönetimin yargısal denetimi, yargıçların bağımsızlığı, yasaların anayasaya uygunluğunun yargı yoluyla denetimi gibi konular üzerinde durulmuştur. Kara Avrupası ülkelerinde hukuk devletinin gerekleri arasında temel haklar güvenliğine, erklerin ayrılması ilkesine de yer verilmektedir. Hukuk devleti ilkesinin içeriğini belirtme yönünden, hukuk devleti ilkesinin gereklerine ülkemiz açısından kısaca değinmekte yarar vardır. 34. Temel Haklar Güvenliği Dipnot: İ.F. Akın Temel Hak ve Özgürlükler 1971, T.B. Balta Kısa İdare Hukuku 1970 sayfa 10, M. Kapani Kamu Hürriyetleri 1968, B. Savcı İnsan Hakları Kanunilik Yoluyla Korunması 1953, M. Soysal Anayasaya Giriş 1969 sayfa 236, Fazıl Sağlam Temel Hakların Sınırlanması ve Özü 1982, A. Ş. Gözübüyük Anayasa Hukuku Turhan Kitabevi 1997 sayfa 154. Hukuk devletinin önemli gereklerinden biri temel hakların güvenlik altına alınmasıdır. Temel haklara insan hakları da denilir. Anayasamız her iki kavramı da kullanır. A. Koruyucu haklar. Kişileri topluma ve devlete karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Bunlar anayasada kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında toplanmıştır. Bu bölümde kişi dokunulmazlığı, özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat, düşünce ve inanç, bilim ve sanat, basın, toplantı hak ve özgürlükleri gibi koruyucu haklar yer almıştır. Bu bölümde hakların korunması ile ilgili kurallara da yer verilmiştir. Hak arama özgürlüğü, doğal yargıç önüne çıkmak hakkı gibi. B. İsteme hakları. Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir. Bu tür haklar anayasanın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında yer almıştır. Bunlar ailenin korunması, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı gibi haklarıdır. C. Katılma hakları. Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Bu haklar anayasada siyasal haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Burada vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı, siyasal partilerle ilgili haklar, kamu hizmetlerine girme hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar yer almıştır. Temel hakların güvence altına alınması, bir yandan temel haklar alanındaki sınırlama ve düzenlemelerin ancak yasayla yapılmasını, diğer yandan da yasa koyucunun temel hakların özüne dokunmamasını sağlamakla olabilir. Bunun gerçekleştirilmesinde sert bir anayasa ve yasaların anayasaya uygunluğunun yargı yoluyla denetimi yararlı olur. 1961 Anayasası hem sert bir anayasadır hem de yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini getiren ilk anayasadır. 1982 Anayasası da bu iki esası korumuştur. Temel hak ve özgürlükler ancak anayasada açıklık olan durumlarda ve anayasanın öngördüğü ölçüde sınırlanabilir. Anayasa 13. maddesiyle genel bir sınırlamaya gitmiştir. Buna göre temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğinin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla sınırlanabilir. Anayasa ayrıca temel hak ve özgürlükleri düzenleyen maddelerinde de düzenlediği hak ve özgürlüklere ilişkin özel kısıtlamalar da getirmiştir. Anayasa, genel kısıtlamaların tüm hak ve özgürlük için geçerli olduğunu belirtmiştir. Anayasada böyle bir kuralın yer almasına karşın, genel sınırlama nedenlerinin tümünü, tüm hak ve özgürlükleri uygulama olanağı yoktur. Yine anayasa, her türlü sınırlamanın anayasanın sözüne ve ruhuna ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak yasayla yapılabileceğini öngörmektedir. 1961 Anayasası'nda yer almış olan özüne dokunmama kuralı, 1982 Anayasası'nda yer almamıştır. Bunun yerine 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz kuralı yer almıştır. Benzer bir kural, Türkiye'nin taraf olduğu ve iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer almıştır. 35. Yasal yönetim. Hukuk devletinin gereklerinden biri de yasal yönetim ilkesidir. Bu ilke gereğince kamu yönetimini oluşturan kuruluşların, bunlara ilişkin görev ve yetkilerin yasal dayanağının bulunması gerekir. Anayasa 8. maddesinde yürütme görevinin anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirileceği, 123. maddesinde de kamu yönetiminin yasayla düzenleneceği kuralını öngörmüştür. Anayasamıza göre hiçbir kamu kuruluşu kendiliğinden ortaya çıkamaz ve bazı kamu görevlerini yürütemez. Bunlar için yasal bir dayanak zorunludur. Kamu kuruluşlarının özellikle temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren, kişileri yükümlülük altına sokan davranışlarda bulunabilmeleri ancak yasaların açıkça öngördüğü durumlarda olabilir. Bunlar açıkça yasal yetki isteyen konulardır. Düzenlenmesi yasalara bırakılan veya yasalarla düzenlenmesi zorunlu olan konuların ayrıntılı bir biçimde yasalarla düzenlenmesi gerekmez. Yasalar ancak ana kuralları belirtmekle yetinmelidir. Gerisi kamu yönetiminin düzenleme yetkisi içinde ele alınmalıdır. Aksi yönde bir uygulama kamu yönetiminin işleyişini olumsuz yönde etkiler. Kamu yönetimine ilişkin yetkilerin yasalara dayandırılması yeterli değildir. Yönetimin herhangi bir davranışta bulunurken yürürlükte bulunan yasalara gerçek anlamda uyması, yasalara saygı duyması da gerekir. Yasaları biçimsel olarak uygular görünmek hukuka aykırı yönetimin bir örneğidir. 36. Yönetimin yargısal denetimi. Dipnot: A.Ş. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi 1997, Gözübüyük Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi 1996. Toplumda kişinin hak ve özgürlüklerinin yalnız kişiler arasında birbirlerine karşı korunması yeterli değildir. Kamu yönetiminin hukuka aykırı davranışlarına karşı da korunması gerekir. Anayasa bunu sağlamak için 125. maddesinde şu kurala yer vermiştir. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargısal denetim ile yönetimin işlem ve eylemlerinden haksızlığa uğrayan kişi, yetkili yargı yerine başvurarak yönetsel işlemin bozulmasını, kendisine yapılan haksızlığın giderilmesini isteyebilir. Ülkemizde bu denetim genel olarak idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nce yapılmaktadır. Sınırlı olarak da yönetimin işlem ve eylemlerinden doğan davalara adli yargıda da bakılmaktadır. Hemen her ülke kendi hukuk yapısına uygun bir yargısal denetim biçimi uygulamaktadır. Bazı ülkeler kamu yönetiminin yargısal denetimini yönetsel yargıya, bazıları da adalet mahkemelerine ağırlık vererek düzenlemişlerdir. Kamu yönetimin yargısal denetimi yapılırken önemli olan noktalardan biri de yargı yerlerinin ve yargıçların bağımsızlığının sağlanmasıdır. Eğer yargıçların bağımsızlığı sağlanamamış ise, yargı yerlerinin yönetim üzerinde yapacakları denetim biçimsel olmaktan öteye gidemez. 36'ya A. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, dipnot, M. Günday, İdari Hukuku Dersleri 1996 sayfa 44. Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği gibi, mahkemelerin bağımsızlığına ve hakim güvencesine ilişkin anayasa kuralları, hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez ögelerindendir. Anayasa Mahkemesi'nin 11-12-1990 gün ve E89/17, K90/33 sayılı kararı, RG 15-6-1991-20-1902. Mahkemelerin bağımsızlığı, yargıçlara sağlanan güvenceler 1961 Anayasası'nca ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nın ulaşmış olduğu düzeyi koruyamamıştır. Hemen belirtelim ki, bir yandan yargıç ve savcıların tüm özlük işleri hakkında karar vermekle görevli olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu, diğer yandan Anayasayla Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun Adalet Bakanı'na tanıdığı yetkiler, mahkemelerini bağımsızlığını ve yargıç güvencesini büyük ölçüde zedelemiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesidir. Kurulun 3 asıl ve 3 yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulu'nun, 2 asıl ve 2 yedek üyesi de Danıştay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3'er aday içinden, Cumhurbaşkanı'nca 4 yıl için seçilir. Kurulda Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilen üyelerin çoğunlukta olmasına karşın, bu üyelerin asıl görevleri de devam ettiğinden ve kurulun kendisine ait bir sekreter yası da bulunmadığından, kurul bir karar organı olmaktan çok, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan karar taslaklarını onaylayan bir organ olmaktan öteye gidememektedir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararlarına karşı yargı yolunun kapatılmış olması da, yargıçların bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyen sakıncalı bir düzenlemedir. 37. Yasaların Anayasal Denetimi. Yönetimin hukuku uygunluğunun sağlanması için yargısal denetim yeterli değildir. Bunun yanında yasama organının da anayasaya uygun hareket etmesini sağlamak gerekir. Yasama organı anayasaya aykırı yasalar çıkarabilir. Bu da yönetimin hukuku uygun hareketini olumsuz yönde etkiler. 1961 Anayasası ile öngörülen Anayasa Mahkemesi bu amaçla kurulmuş, bağımsız bir üst yargı kuruluşudur. Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasası'nda da yer almıştır. Anayasa Mahkemesi aldığı kararlarla yasama organının anayasaya uygun hareket etmesini sağlamakta ve hukuk devletinin yerleşmesinde etkili olmaktadır. Bakınız sıra No. 86. 38. Erklerin ayrımı. Hukuk devleti için erklerin ayrımı ilkesinin uygulanması, yani yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması gerekir. 18. yüzyıl sonlarından beri gelen anayasacılık akımının genel amacı, devlet yapısını ve bu yapının işlemesini belli kurallara bağlamak, devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önlemek olmuştur. Devlet içindeki güçlerin bir elde toplanması, özellikle yargı gücüyle yürütme görevinin ya da yasamayla yürütmenin bir elde toplanması, hukuk devletinin önemli gereklerinden olan yönetimin yasallığı ilkesiyle yönetimin yargısal denetimi ilkesini etkisiz bırakabilir. Ülkemiz ilk kez 1876 Anayasası'nda yer alan erklerin ayrımı ilkesi, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında da yer almıştır. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yürütme yetki ve görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na, yargı yetkisini de bağımsız mahkemelere vermiştir. 1982 Anayasası, başlangıç bölümünde açıkça kuvvetler ayrımı deyimine yer vermiş, bunun devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiştir. 39. Demokratik rejim. Bir ülkede hukuk devleti anlayışının bulunabilmesi için yukarıda saydığımız ilkelere gerek vardır. Bu ilkelerin hukuk yönünden gerçekleştirilmesi çoğu kez tek başına yeterli değildir. Hukuk devleti anlayışının yerleşebilmesi, gelişebilmesi için o ülkede siyasal özgürlüğe dayanan demokratik bir rejimin de bulunması gerekir. Bir bakıma hukuk devleti, demokratik rejimi sınırlayan ve onun düzenli bir biçimde işlemesini sağlayan bir görüştür. Seçimle iş başına gelen meclislerin yetkileri, sert bir anayasa ve bazı durumlarda da yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimiyle sınırlandırılmıştır. siyasal gücün hukuk devleti anlayışıyla sınırlandırılması, çoğunluk yönetiminin baskısını önlemek için zorunlu bir koşul olarak görülmekte ve hukuk devleti demokratik rejimin ana ilkelerinden biri sayılmaktadır. 2. Ülkemizde hukuk devletinin gelişimi. Dipnot: T.B. Balta, Kısa İdare Hukuku, 1970, sayfa 19. 40. Tanzimat'tan önceki dönem. Bilindiği gibi Tanzimat'tan önceki dönemde Osmanlı Devleti mutlak bir hükümdarlıktı. Devletin yasama, yürütme ve yargı gibi temel güçleri padişahın kişiliğinde toplanmakta. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısı, hükümdarın yetkilerini ruhani alana da taşırmaktaydı. Devletin tüm güçlerini kişiliğinde toplayan padişahın yetkileri, bir yandan şer'i hukuk, diğer yandan padişahların çıkardıkları yasalarla, geleneklerden oluşan örfi hukuk kurallarıyla kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamaların hem sınırlı olması hem de padişahların bu kısıtlamalara zaman zaman uymamaları kişilerin hukuk güvenliğini sarsıyordu. Özellikle 18. yüzyılda yönetimin bozulması, hukuka aykırı uygulamaların çoğalması yönetime olan güvensizliği artırmıştır. 41. Tanzimat dönemi. Yeniden düzenleme çalışmalarıyla bir yandan bozulan kuruluşların yerine Batı örneğine göre yenileri kurulmaya, diğer yandan da yönetimi hukuka bağlama konusunda çaba gösterilmeye başlanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın yetkilerinin kısıtlanması, 1808 yılında Sultan II. Mahmut döneminde Ayan ile merkezi iktidar arasında imzalanan ve Sened-i İttifak adı verilen belgeyle olmuştur. Bu senetle padişahın ve hükümetin iradesi üstünde bir hukuk kuralı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle Sened-i İttifak, hukuk devletine doğru atılan bir adım sayılır. Dipnot: S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, 1966, Cilt 1, sayfa 147. Gerçekte Sened-i İttifak'ın bir yandan padişahın yetkilerini kısıtlaması, diğer yandan da taşra eşrafının gücünü göstermesi yönünden ilgi çekici bir belgedir. Dipnot: M. Soysal, Anayasaya Giriş, 1969, sayfa 21. Tanzimat düşüncesi gerçekten bir ıslahatçı olan Sultan II. Mahmut döneminde doğmuş ve yine o dönemde Tanzimat Fermanı'nın kişi ve mal güvenliği ile ilgili bölümlerinin hazırlıkları yapılmış, yargıç kararı olmadan adam asma ve mallara el koyma yasaklanmıştır. Dipnot: E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, 1947, Cilt 5, sayfa 156. Tanzimat dönemini başlatan Gülhane Hattı Hümayunu, İslahat Fermanı ve Ferman-ı Adalet, hukuk devleti açısından önemli belgelerdir. 42. Gülhane Hattı. Tanzimat dönemi, 1839 yılında Sultan Mecid zamanında Gülhane'de ilan olunan Gülhane Hattı Hümayunu, dipnot, gözü büyük, kili, Türk Anayasa Metinleri, 1985, sayfa 11, ile başlamıştır. Bu ferman, yönetimi hukuka bağlama çabasının önemli bir belgesidir. Padişah bu fermanlı uyruklarına bazı vaatlerde bulunuyordu. Bunlar arasında emniyeti can ve mahfuziyeti ırz ve namus ve mal gibi temel haklara saygı gösterileceği, askerlik ve vergi gibi kamusal yükümlülüklerin yasayla belirleneceği gibi konular yer alıyordu. Hukuk açısından Gülhane Hattı, padişahın tek yanlı olarak yaptığı bildirimden başka bir şey değildir.